Ayrım
100. Yalancı İsa üzerine, İsa için peygamber değil de yalnızca çarmıha girilen insansever demesi, gerçeğin sağduyunun kürsüsünden, ortodoksluğa aykırı bir konuşmanın yapılamayacağı üzerine, Fetyukovic bunların birer iftira olduğunu, buraya gelirken hiç değilse bu kürsünün, bir yurttaş, dinine bağlı bir insan olarak onu, kişiliğini hedef alan tehlikeli saldırılardan koruyacağını sandığını söyledi. Ama bu konuya girince başkan onu da uyardı. Fetyukovic saygıyla selam verip, salondakilerin ondan yana olduklarını belirten konuşmaları arasında indi kürsüden. Kadınların düşüncesine göre İpolit Kirilovic'in pestili çıkmıştı. Daha sonra sanığa söz verildi. Mitya ayağa kalktı ama az konuştu. Bedenen de ruhen de bütünüyle yıkılmıştı. Sabah salona girdiğinde üzerindeki kendine güven, canlılık yoktu artık. O güne dek anlayamadığı çok önemli, bütün hayatını kaplayan bir şeyi bu salonda yaşamıştı sanki. Sesi zayıflamıştı, artık bağırmıyordu. Konuşmasında yeni bir hava, bir eziklik, yeniklik vardı. Ne söyleyeyim sayın jüri üyeleri? Karar günü geldi, Tanrı'nın gözünü üzerimde hissediyorum. Yolunu şaşırmış adamın sonu budur. Ama Tanrı'nın önündeymişim gibi doğru söylüyorum size. Babamı ben öldürmedim. Son kez yineliyorum, katil değilim. Kötü bir yaşayışım vardı ama iyiyi seviyordum. Her an iyi olmak için bir istek vardı içimde. Ama gene de yabani bir hayvan gibi yaşıyordum. Benliğimin bilmediğim yanlarını anlattığı, anlamama yardım ettiği için savcıya minnettarım. Ama babamı öldürdüğüm doğru değildir. Burada yanılıyor. Savunma avukatına da teşekkürler. Onu dinlerken ağladım. Ama babamı öldürmediğim için savunmasının, tutalım ki öldürmüş olsun diye başlayan bölümü gereksizdi. Doktorlara inanmayın, aklım yerindedir. Yalnız ruhum biraz sıkılıyor. Beni bağışlar, serbest bırakırsanız dua ederim sizin için. İyi bir insan olurum, söz veriyorum. Yemin ediyorum iyi bir insan olurum. Cezaya çarptırırsanız kılıcımı başımın üzerinde kırar, parçalarını öperim. Ama bağışlayın, Tanrım'dan yoksun etmeyin beni. Kendimi bilirim çünkü, baş kaldırırım. Ruhum sıkılıyor baylar, bağışlayın beni. Sandalyesine yığılır gibi oturdu, sesi kesilmiş, sözünü güç bitirmişti. Bundan sonra sorulara, son konuşmalara geçildi. Ama bunları ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Nihayet jüri kararını vermek için kalktı. Başkan çok bitkin düşmüştü, onları yolcu ederken kısaca şöyle söyledi. Tarafsız olun, savunmanın etkileyici sözlerine kapılmayın. Sorumluluğunuzun büyüklüğünü hiç çıkarmayın aklınızdan. Ve benzeri. Jüri çekildi, duruşmaya ara verildi. Dinleyicilerden isteyenler biraz hava almak, yığılan izlenimlerini birbirine açmak, büfede bir şeyler atıştırmak için dışarı çıktılar. Vakit iyice geç olmuştu, gecenin biriydi. Ama kimsenin gitmeye niyeti yoktu. Herkes uyumayı falan unutmuş, heyecan içinde sonucu bekliyordu. Gerçi heyecanlanmayanlar da vardı ya, kadınlar aşırı bir sabırsızlık içindeydiler. Oysa içleri rahattı, %100 suçsuz kararı verecekler. Hepsi heyecanlı sonucu bekliyordu. Doğrusunu söyleyeyim, erkekler arasında da sanığın suçsuz bulunacağına inananlar çoktu. Bazıları üzülüyor, bazıları seviniyordu. Surat asanlar bile vardı. Sanığın temize çıkmasını istemiyorlardı. Fetyukovic'in başarıdan kuşkusu yoktu. Çevresine alan kalabalık kutluyordu onu, övüyorlardı. Sonra anlatıyorlardı. Bir grupta şöyle söylemişti. Savunma avukatıyla jüri üyelerini birbirine bağlayan görünmez bağlar vardır. Daha konuşma sırasında kendini gösterirler. Bu davamızda da varlıklarını hissettim. Davayı kazandık, kuşkunuz olmasın bundan. Çiftliği kent yakınlarında olan şişman, çopur yüzlü, çatık kaşlı bir bay, konuşmaya dalmış gruplardan birine yaklaşıp, "Bakalım bizim köylüler ne karar verecekler?" dedi. Hepsi köylü değil ama 4 tane de memur var aralarında. Bölge kurulu üyelerinden biri karıştı söze. Evet, 4 tane de memur var. Prohor Ivanoviç Nazaryev'i tanıyor musunuz? Hani şu göğsünde madalyası olan jüri üyesi tüccar. Ne olmuş? Kafası müthiş çalışır. Ama ağzını açtığı yok, hep susuyor. Doğru, hep susar. Susar ama anasının da gözüdür. Petersburgluyu suya götürür, susuz getirir. Düşünün bir kez, 12 çocuğu var. Başka bir grupta kentimiz memurlarından biri bağırıyordu. İnsaf edin, daha da mı suçsuz kararı almayacaklar? Kararlı bir ses karşılık verdi ona. Elbette suçsuz bulacaklar. Memurun heyecanı dinmemişti. Suçsuz demezlerse rezalet olur doğrusu. Varsın öldürmüş olsun, her baba baba sayılmaz. Adamcağız ne yaptığını bilmiyormuş ki hem. Gerçekten de havan elini kaldırıp indirmiş olabilir, o da yere yuvarlanmıştır. İşe uşağı karıştırmaları iyi olmadı doğrusu, gülünç bir iddia bu. Savunma avukatının yerinde olsaydım, doğrudan doğruya şöyle söylerdim. Müvekkilim katildir ama suçlu değildir. Nasıl isterseniz öyle karar verin. O da öyle yaptı zaten, yalnız sizin dediğiniz gibi nasıl isterseniz demedi. Başka birisi karıştı söze. Yanılıyorsunuz Mihail Semyoviç. Hemen hemen bunu da söyledi. İnsaf edin baylar. Yortu'daki davada sevdiği erkeğin karısının boğazını kesen aktristi suçsuz bulmadılar mı? O zaman bir cinayet yoktu ortada. Kadının boğazını tam kesmemişti. Ne fark eder? Ha kesip öldürmüş, ha kesmeye başlamış. Çocuklar üzerine söyledikleri nasıldı? Harikulade. Evet. Ya mistisizm üzerine olanlar? Başka birisi yüksek sesle atıldı. Mistisizmi falan bırakın da İpolit'in bundan sonraki halini düşünün biraz. Yarın karısı Mitya için gözlerini oyar zavallının. Burada değil mi karısı? Değil tabii. Burada olsaydı şimdi oyardı. Evde dişleri ağrıyor. Başka bir grupta Mitya'cığı suçsuz bulacaklar galiba. İyi ya, yarın başkentin altını üstüne getirir, 10 gün durmadan içer. Öyle. Çok tuhaf bir dava bu. Baylar, evet güzel konuştu avukat, kabul ediyoruz. Ama insanın kantar topuzuyla babasının kafasını paralaması da doğru değil hani. Sonumuz neye varır o zaman? Ya araba üzerine söyledikleri anımsıyor musunuz? Evet, öküz arabasını zafer arabası yaptı. Yarın da zafer arabasını öküz arabası yapar. Duruma göre, her şey duruma göre. Doğrusu Yaman ulusuz. Söyler misiniz baylar, Rusya'da gerçek diye bir şey var mıdır? Tam bu anda çıngırağın sesi duyuldu. Jüri üyeleri 1 saat ne az ne çok görüşmüşlerdi. Dinleyiciler yerlerini alır almaz derin bir sessizlik kapladı salonu. Jüri üyelerinin salona girişi şimdiymiş gibi aklımda. Sonunda dananın kuyruğu kopacaktı. Soruları sırasıyla anımsamıyorum, unuttum hepsini. Yalnız başkanın sorduğu ilk ve en önemli soruya, yani sanık cinayeti para için önceden planlayarak mı işlemiştir sorusuna verilen yanıt belleğimdi. Bir ölüm sessizliği çökmüştü salonun üzerine. Bu sessizlik içinde jürinin sözcüsü olan genç memurun gür sesi çınladı. Sanık suçludur. Sonraki bütün sorulara da hep suçludur yanıtı verildi. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi bu. Jürinin hiç değilse bu kadar kesin karar vermeyeceğinden emindi herkes. Ölüm sessizliği sürüyordu. Sanığın suçsuz bulunmasını isteyenler de, suçlu bulunmasını isteyenler de donup kalmışlardı. Ama yalnız ilk andaydı bu böyle. Sonra büyük bir karışıklık oldu. Erkeklerden çoğu sevinmişti. Hatta bazıları sevinçlerini gizlemeden ellerini ovuşturuyorlardı. Üzülenler sonsuz bir umutsuzluğa düşmüş gibiydiler. Omuzlarını kaldırıyor, durumu hala kavrayamamış gibi aralarında fısıldaşıyorlardı. Bayanların hali görmeye değerdi. Baş kaldırıyorlar sandım bir an. Önce kulaklarına inanamamışlardı. Sonra birden bağırıp çağırmaya başladılar. Ne biçim şeydir bu, ne oluyoruz? Hepsi ayağa fırlamıştı. Her şeyin hemen düzeltilebileceğini sanıyor olmalıydılar. Bu anda Mitya da ayağa fırladı, kollarını havaya kaldırıp yürekler parçalayıcı bir sesle, ''Tanrı adına, onun yüce adaleti adına yemin ederim ki babamı ben öldürmedim.'' diye haykırdı. ''Katya, bağışlıyorum seni. Kardeşlerim, dostlarım, siz de ötekini, Grushenka'yı bağışlayın.'' Sözünün sonunu getiremedi, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sesi pek tuhaf çıkıyordu. Onunkine hiç benzemeyen korkunç bir sesti bu. Balkonun arka sıralarından bir kadın çığlığı duyuldu. Grushenka'ydı bu. Birilerine yalvarmış, jüri gelmeden biraz önce salona girmişti. Mitya'yı götürdüler. Kararın okunması ertesi güne bırakılmıştı. Salon iyice karışmıştı. Ama ben daha durmadım orada, çıktım. Dış kapıda bir ses çalındı kulağıma. Maden ocaklarında 20 yıl kürek sallar artık. En azından. Öyle, köylüler gösterdiler kendilerini. Mityacığımızın da hesabını gördüler. Son söz. 1. Mitya'yı kurtarma çalışmaları. Mitya'nın yargılanmasından 5 gün sonra sabah çok erkenden, saat daha 9'du, Alyosha Katerina Ivanovna'ya gitmişti. İkisi için de pek önemli bir işi son kez görüşecekti onunla. Ayrıca bir de dileği olacaktı. Genç kız bir zamanlar Grushenka'yı kabul ettiği odada Alyosha'nın yanında oturmuş konuşuyorlardı. Bitişik odada da Ivan Fyodorovich, kendini bilmeyecek derecede hasta yatıyordu. Mahkemedeki o olaydan sonra Katerina Ivanovna çıkacak dedikoduları, toplumun onu suçlayacağını umursamayıp, kendini kaybeden Ivan Fyodorovich'i evine götürmelerini emretmişti. Yanında kalan akrabası 2 kadından biri, mahkemedeki olaydan sonra hemen Moskova'ya gitmiş, öteki kalmıştı. İkisi de gitseydi, Katerina Ivanovna kararını gene değiştirmez, hastaya bakmayı, gece gündüz başucunda beklemeyi sürdürürdü. Varvinsky ile Herzenstube ilgileniyorlardı Ivan'la. Moskovalı doktor, hastalığın gösterebileceği gelişmeler üzerine düşüncelerini söylemeyi reddedip Moskova'ya dönmüştü. Öteki 2 doktor, Katerina Ivanovna ile Alyosha'ya durumun iyi olduğunu söylüyorlardı. Ama onların da umutsuz oldukları belliydi. Alyosha hasta ağabeyinin yanına günde 2 kez uğruyordu. Ama bu keresinde son derece önemli bir işi vardı. Bunu Katerina Ivanovna'ya açmasının çok güç olduğunu hissediyor, heyecanlanıyordu. O sabah başka bir yerde gene son derece önemli, erteleyemeyeceği bir işi daha vardı. Acele etmesi gerekiyordu. 15 dakikadan beri konuşuyorlardı. Katerina Ivanovna'nın yüzü bembeyazdı. Bitkin, aynı zamanda tedirgin bir heyecan içindeydi. Alyosha'nın niçin geldiğini sezinler gibiydi. Kararlı, ''Onun vereceği karardan yana endişeniz olmasın.'' diyordu. ''Ne olursa olsun sonunda kaçmayı kabul edecektir.'' Bu dürüst, temiz yürekli, bahtsız kahraman, sözünü ettiğim kahraman Dmitri Fyodorovich değil, ağabeyi için kendini feda eden, bitişik odadaki Ivan'dır. Katya'nın gözleri parlamaya başlamıştı. Evet, bu kahraman onu kaçırmayı çok önceden düşünmüştü. Bir takım kimselerle bile görüşmüş bu iş için. Söylemiştim size zaten. Sibirya kafilesinin yola çıktıktan sonra 3. konaklamasında olacak sanırım. Ah, daha çok var buna. Ivan Fyodorovich gidip 3. konağın müdürüyle bile konuşmuştu. Kafilenin komutanı kim olacak bu bilinmiyor işte. Önceden öğrenmeye de olanak yokmuş. Ivan Fyodorovich'in duruşmadan 1 gün önce ne olur ne olmaz diyerek bana bıraktığı planı yarın gösteririm size belki. Anımsıyor musunuz, o akşam geldiğinizde kavgalıydık. Merdivenlerden iniyordu. Sizi görünce geri dönmek zorunda bırakmıştım onu. Anımsıyor musunuz? O zaman niçin kavga ettiğimizi biliyor musunuz? Hayır dedi Alyosha, bilmiyorum. Bilmezsiniz elbette. Saklıyordu sizden o zaman. Bu plan yüzünden işte. Her şeyi 3 gün önce açmıştı bana. 3 gündür kavga ediyorduk. Cezaya çarptırılırsa, Dimitri Fyodorovich'in o aşüfte ile yurt dışına kaçacağını söyleyince tepem atmıştı. Niçin öyle kızdığımı söylemeyeceğim size. Ben de bilmiyorum nedenini çünkü. Katerina Ivanovna'nın dudakları öfkeden titremeye başlamıştı. O aşüfte yüzünden Dimitri Fyodorovich'le yurt dışına gidecek diye kızmıştım kuşkusuz. Kızdığımı görünce aşüfteyi kıskandığımı, Dimitri'yi hala sevdiğimi sandı. İvan Fyodorovich'le ilk kavgamız bundan çıktı. Gerçeği açıklamak istemedim ona, özür dileyemedim. Böyle bir insanın hala ötekini sevebileceğini sanması gücüme gitmişti. Hem de Dimitri'yi değil, onu sevdiğimi kendisine açık açık söylemişken. O aşüfteye olan öfkemi ondan aldım. 3 gün sonra sizin söylediğiniz akşam kapalı bir zarf getirdi bana. Ona bir hal olursa bu zarfı hemen açmamı söyledi. Ah, hasta olacağı doğmuştu içine. Zarfın içinde ağabeyinin kaçması için gerekli şeylerin bulunduğunu, ölürse ya da tehlikeli bir hastalığa yakalanırsa Mitya'yı benim kurtarmamı söyledi. Para da bıraktı. Savcının kimden duymuşsa duymuş, iddianamesinde sözünü ettiği 11 rubleydi bu. İvan Fyodorovich'in beni hala kıskandığını, Mitya'yı sevdiğime hala inandığı halde ağabeyini kurtarmaktan gene de vazgeçmemesi, onu kurtarmayı benden, evet benden istemesi şaşırtmıştı beni. Ah, feda ediyordu kendini. Hayır Alexey Fyodorovich, böylesine bir kendini feda edişi olanca derinliğiyle anlayamazsınız siz. Ayaklarına kapanmak geldi içimden ama bunu Mitya'nın kurtulacağı için sevincimden yaptığımı sanacağı kuşkusuna kapıldım birden. Evet, kesinlikle öyle sanırdı. Onun böylesine haksız bir düşüncesi olabileceği kuşkusu müthiş öfkelendirdi beni. Ayaklarını öpeceğim yerde bir kavga daha çıkardım. Ah, çok mutsuz bir insanım ben. Yaratılışım böyle. Korkunç, kötü bir yaratılışım var. Göreceksiniz, işi o dereceye vardıracağım ki, Dimitri gibi o da beni bırakıp, onu daha mutlu edecek başka bir kadına kaçacak. Ama o zaman, hayır, o zaman dayanamam, öldürürüm kendimi. Geldiğinizde size seslenmiş, ona da geri dönmesini söylemiştim. Odaya birlikte girdiniz. O andaki nefret dolu, küçümser bakışı müthiş öfkelendirdi beni, anımsıyor musunuz? Bağırarak, ağabeyinin katil olduğuna beni onun, yalnız onun inanmaya zorladığını söyledim size. Gururunu bir kez daha incitmek için bile bile iftira ettim ona. Oysa böyle bir şey söylememişti bana. Tam tersine ağabeyinin katil olduğuna ben inandırmaya çalışmıştım onu. Ah, her şey şu çılgın öfkem yüzünden oluyor. Duruşmadaki o iğrenç durumun suçlusu da benim. Ruhunun temizliği, ağabeyini sevdiğim halde, kini ve kıskançlığı yüzünden onu mahvetmeyeceğini bana göstermek istiyordu. Bunun için tanıklık etmek istedi. Bütün suç bende, tek suçlu benim. Katya şimdiye dek Alyosha'ya hiç böyle itiraflarda bulunmamıştı. Delikanlı, onun dayanılmaz bir acı içinde kıvrandığının farkındaydı. Gurur dolu kalbi, yenilgiyi kabullenince müthiş sızlıyor olmalıydı. Genç kızın şimdiki acısının bundan başka korkunç bir nedeninin daha olduğunu, Katya, Mitya'nın cezaya çarptırılmasından beri bunu ondan sakladığı halde biliyordu Alyosha. Ama genç kızın bundan da söz edecek kadar düşmesini nedense hiç istemiyordu Alyosha. Bu pek ağır gelecekti ona. Duruşmadaki hainliği yüzünden acı çekiyordu. Vicdanının onu özellikle Alyosha'ya bu acısını itiraf etmeye, ağlayarak, çığlıklar atarak, yerleri yumruklayarak içini dökmeye zorladığını sezinliyordu. Ama bu dakikanın gelmesinden korkuyordu Alyosha. Zavallı kızı bundan korumak istiyordu. Bu gelişinin öteki nedeni olan dileğini açmasını da güçleştiriyordu bu durum. Gene Mitya'dan açtı. Ama Katya sert, inatçı bir tavırla kesti sözünü. Ondan yana endişe etmeyin siz. Onun için her şey bir anda gelir geçer, kalbini iyi bilirim. İnanın ki razı olacaktır kaçmaya. Hem acelesi yok, düşünmeye çok zamanı var önünde. Bu arada Ivan Fyodorovic de iyileşir, benim araya girmeme gerek kalmaz. İçiniz rahat olsun, kabul edecek kaçmayı. İnanın bana, aşüftesinden ayrılabilir mi hiç? Kadını Sibirya'ya bırakmayacaklarına göre kaçmaz da ne yapar? Anlamlı anlamlı güldü. Sizden kaçmasını doğru bulmayacağınızdan korkuyor. Onayınız böylesine gerekliyse soyluluk gösterip bu izni vermelisiniz ona. Katya sustu, gülümsedi. Sonra ekledi. Orada bir takım övgülerden, taşımak zorunda olduğu haçtan, bir görevden söz ediyordu. Anımsıyorum, Ivan Fyodorovic anlatmıştı bana. Ah, nasıl anlattığını bir bilseniz. Birden duygulanmış, sesini yükseltmişti Katya. Anlatırken bu bahtsızı aynı anda nasıl hem sevdiğini hem de ondan nefret ettiğini bir bilseniz. Bense onu alaylı alaylı dinliyor, gözyaşlarını seyrediyordum. Ah aşüfte, asıl aşüfte benim, ben. Benim yüzümden hasta oldu. O mahkum da acı çekmeye hazırmış. Katya'nın sesinde sinirli bir titreme belirmişti. Acı çekmek kim, o kim? Onun gibiler acı çekmezler hayatta. Konuşmasında nefret, tiksinti dolu bir küçümseme vardı. Oysa Dimitri'yi ele veren kendisiydi. Alyosha şöyle geçiriyordu içinden. Belki de ona karşı kendisini suçlu hissettiği için bazı anlar böyle nefret ediyor ondan. Bunun bazı anlar olmasını istiyordu. Katya'nın son sözlerinde bir meydan okuma sezinledi ama karşılık vermedi buna. Katya daha yükseltti sesini. Onu razı edeceğinize bana söz veresiniz diye çağırdım sizi bugün. Yoksa sizce kaçması kötü, iğrenç ya da nasıl dersiniz, Hristiyanlığa yaraşmayan bir davranış mı olur? Hayır diye mırıldandı Alyosha. Hepsini söylerim. Sonra Katya'nın gözlerinin içine bakarak yüksek sesle ekledi. Bugün sizi görmek istiyor. Katya ürperdi, biraz geri çekildi. Yüzü bembeyaz. Beni mi? Diye kekeledi. Olur mu bu? Alyosha cesaretlenmişti, kararlı. Olur, zorunlu da dedi. Çok gereklisiniz onun için, özellikle şimdi. Zorunlu olmasaydım bunu size açmaz, zamanından önce üzmezdim sizi. Çok hasta, aklı başında değil, hep sizi istiyor. Barışmak için istemiyor sizi, gidip kapıdan bir gözükün ona yeter. O günden bu yana çok değişti. Size karşı ne denli suçlu olduğunu biliyor artık. Kendisini bağışlamanızı istemiyor. Bağışlanamayacak kadar çok kötülük ettim ona diyor. İstediği yalnızca bir kez sizi görmek. Beni birden diye kekeledi Katya. Bugünlerde benden böyle bir şey isteyeceğinizi hissediyordum zaten. Beni çağıracağı doğmuştu içime. Olacak şey değil bu.